Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.
Epey bir ara verdik.
Evet, epey bir ara verdik.
İyi öyle oldu.
İyi kavga
Yaz
ettik.
Girdi. Bence şu ana kadar yaptığımız programların en iyisini Adnan'la son kavgamızda yaptık. En keyiflisi, en heyecanlandığım kayıttı. Sonra ortaya çıktı, Adnan kaydetmemiş. Daha doğrusu makine kaydetmemiş. Sen makine değilsin ki Adnan, değil mi?
Aha.
Bak anlayışlı oldum. Geride bıraktığımız süre içerisinde.
Ben Adnan.
Ben Niyazi.
Prostatik'in 11. bölümünde yine beraberiz.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kaldığımız yeri hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum tabii ki. 101 tane ecayan sözü vardı. Onların işte 59.sundaydık. Devam ediyoruz. Önemli olan düşüncenin büyüklüğü değildir diyor ecayan. Düşüncenin nesnel karşılığının olup olmadığıdır. Önemli olan.
Hı hı.
Öyle midir?
Öyledir herhalde. Ne demek istiyor ki?
Ya Ecayan sanırım ben işte Ecayan'la geçtiğimiz yıllarda Ecayan'ı epey bir önemsiyordum. Önemseyeceğim tabii ki. Söyledikleri her şeyi kıyıya köşeye not alıyordum ya.
Hı hı.
Yine dünyanın en büyük lafını etmişcesine bunu da bir yere kaydetmişim. Belki herhalde Cumhuriyet Gazetesi'nden ya da herhangi başka gazeteden bir şey okudu. Ya da bir edebiyat dergisinden geldi. Adamcağız öyle tuvalete giderken bir laf etti.
Hı.
Bana da dünyanın yine en büyük önemli sözlerinden biri gibi geldi. Kaydetmişim. Yani bu lafı hangi bağlamlarda sarf etti? İşte aslında benimle de konuştuğu, daha önce konuşmuştuk yani şüpheli. Bunu kendi kendine tutturduğu bir söyleşi var tek kişilik Ece Ayhan'ın. Ha ben olmuşum ha sen. Pek ya da şey işte Hasan Hüseyin, Ali Ayşe fark etmiyordu. İşte o tek kişilik söyleşiden fışkırttığı sözlerden biri bu da. Düşüncenin büyüklüğü önemli değil derken işte benim aklıma şimdi şey senin yanında felsefe paralamak. Bak haddimi biliyorum ben senin yanında.
Paralar.
Felsefe okudun ya sen.
Ha paralar.
İşte şey yani işte Marx... İşte Marx'ın teorisini güden ülkelerden işte kaçının aslında şey Marxist bir düşünceye yürüttüğü ya da tersi işte şey geldi aklıma mesela Adam Smith biliyorsun işte kapitalizmin teorisini olarak kabul edilir.
Hmm.
O Adam Smith'in yani buralara nasıl geldi mi hiçbir iş bilmiyorum ben de. Şeyi vardı işte görünmez bir el piyasayı yönetir biliyorsun serbest rekabet. Kutsaldır neredeyse. Kapitalizmi öyle tarif eder ama Adam Smith'in iyi kötü ben biraz ekonomi okudum ya tarım ekonomisi olsa da Ziraat Fakültesi'nde. Orada Adam Smith'in laflarına baktığında olan bu adam nerede şey komünist mi? Çünkü şey orada da büyük bir şey ütopya. Herkesin mutlu olduğu işte şey mutlu insanlardan oluşan bir toplum düşüncesi var. İnanılmaz şeyleri vardır, lafları vardır, teorileri vardır. Şimdi düşünce büyük ama geldiğimizde kahrolsun kapitalizm diyoruz ya.
Hı.
Acaba kapitalizm mi yaşanan? Şimdi savunusu gibi yapıyorum. Beni taşa tutacaklar. Ama Adam Smith'in yani öngördüğüyle şu anki yapılan mesela şey serbest rekabet var mı? Yok bana sorarsan. Tekelci bir anlaşma, işte uluslararası bir sen söyle işbirliği. Hiç din min bilmem ne tanımayan, ırk tanımayan süre gidiyor.
Ya herhangi bir düşünce, sistem olma iddiasındaki herhangi bir düşünce şu şekilde çıkmaz yani. Ben insanları sonuna kadar mutsuz edeceğim, sömüreceğim, iliklerine kadar, kemiklerine kadar emeceğim, yok edeceğim. Ondan sonra hadi siz beni uygulayın demez. Dünya çapında büyük bir sistem kurma hedefindeysen sen zaten ilk başta bu sadece sistem kurmak da değil. Din de olabilir. Yani ekonomik, dünyevi sistemler de değil.
Evet, evet.
Hepsi insanların mutluluğu içindir. Hepsi. Yani anarşizmden tut, komünizmden, sosyalizmden, kapitalizmden, sonu izinle biten her şeyin amacı, asıl amacı veya ifşa ettikleri amaç, hedefleri insanın mutluluğu.
Tabii.
Kişiyi mutlu etmek. Fakat olmuyor. Yani kapitalizmde de olmuyor, komünizmde de olmuyor. Olmadı.
Şimdi başka bir konuya gireceğim. Sana bahsettim ya, bu nasıl kapitalizmdir, nasıl serbest rekabettir, görünmez eldir, baya baya görünür bir el. İşte şey var diye, bir Katar krizi bilmem ne. İşte ultimatum falan verdiler Katar'a, şunu bunu yap diye. Paniğe kapılan ülkelerden biri Türkiye'de, diğeri de mesela Almanya'daydı. İşte Almanya'nın bilmiyorum hangi hava yolları mı ya da şey işte elektronik bir şirketi mi bilemiyorum. İşte şey, Katar sermayesi içe geçmiş ya, baya baya görünür bir elden falan söz ediyoruz. Bu, işte bu el dediğim gibi şey, işte düşünce Adam Smith'e baktığımda, okuduğumda gayet de şey olabilir. Hani hoş yerleş dediğim gibi insan mutluluğunu. Ya ama işte ama yok öyle bir mutluluk falan, yok. Görünür el, serbest bir piyasa falan yok. Baya baya bağlı. Anladın, birbirine şey kenetlenmiş.
Benim anlayabildiğim konular değil bunlar yani. Ben kafa sallıyorum sana. Evet evet falan filan diyorum da. Bunlar benim ne anlayabildiğim ne de içinden çıkabildiğim şeyler. Sen çözmüş gibi konuşuyorsun şimdi. Nedir mesela? Elin görünür olmasıyla ne oluyor? El görünür el.
El görünüyor artık, evet.
Ha, o eli kıralım mı diyorsun?
O eli kıralı falan demiyorum. Sadece işte şey, düşüncenin büyüklüğü değildir. Düşüncenin...
Adamın en büyük yanılgısı bu mu? El gizliydi, gizli değilmiş, açığa çıkmış. Bu mu?
Evet.
En büyük bu.
Hayır, yanılgısı değil, şeyden bahsediyorum. Öyle bir işte şey, nesnel karşılığı sahiden de yok. Ama hemen hemen hiçbir düşüncenin, hiçbir şeyin yok. Sen dünya görüşün neredeyse yok.
Ya düşünce dediğimiz şey düşüncedir zaten.
Yani işte şey... O İslam'dan da konuştuk ya.
Nasıl?
Daha işte mutluluk getirecek insanlara. Öyle bir din İslam'da.
Hristiyanlık da öyle.
Hristiyanlık da öyle. Ama işte dediğim gibi uygulamaya baktığımda o hemen akla geliyor, zekat uygulaması. Sıfır.
Ne oldu? Paraya mı ihtiyacın var?
Evet. 4 aydır işsizim.
İki de bir şey, işin ekonomik boyutundan da vuruyorsun da, görünmez el.
Şey, yazılara bakıyorum da mesela İzmirli bir arkadaş var benim, ismini vermeyeyim. O hidayete ermiş ya. Bu zekat kurumu İslam'da sadece bir kere uygulanmış. O da peygamberliğin işte ilk dönemlerinde mi ya da halifeliğin.
Asr-ı Saadet, ha.
Sen bilirsin. Bir defa uygulanmış, ondan sonra hiç uygulanmamış. Uygulandığı için işte insanlara çok çekici gelmiş. İşte geniş kitleler kazanmış, yayılmış falan.
İsmini vermek istemediğin arkadaşının fikrine cevap vermemi bekliyorsan yanılıyorsun.
Yürü diyorsun. Anca gidersin.
İsmini bilsem ey Ahmet, ey Mehmet, ey Ayşe diye yüklenirim.
Tanımazsın. Da,
ismini vermiyorsun. Dolayısıyla ben de cevap vermiyorum. Hoş, bilmiyorum da cevabını da.
Şeye geçelim. 60. sese. Tektaş Ağoğlu. Durgun Don'u çevirmişti.
Hı hı.
Durgun Don kimindi? Nobel aldı ya. Hay Allah. Ha tamam tamam, o Şolov. O sıralarda ben kitabı yeni okumuştum. Hı. Hemen ismini söyleyiverdim. Değeri bildim. Çevirdikten sonra çok saldırdılar buna. Bir sürü çeviri yanlışı var diye. Ne diyorsun diye sordum Tektaş'a. Hiç bozmadı. İkinci baskıda yararlanacağım dedi gülerek. Adam ne desin? Çeviri hataları varsa ikinci baskıda yararlanır. Bu arada şey, şeyden bahsedeyim. Bu Durgun Akardı Don.
Hı.
Bu Don şeyi var ya.
Hı
hı. Şimdi orta ikiden ayrılan çocuklar böyle mi algılıyor herhalde? Bana şey, ayıp bir şeymiş gibi gelirdi.
Ben
Durgun Akardı Don'u erotik bir kitap olarak görmem. bir ruh hekimine danışmam gerektiğini gösteriyor mu?
Ya ben şeyi ilk duyduğumda ortaokulda filandım galiba. Ben de evet donu don olarak algıladım. Onu bir nehir olarak değil. Nehir de değil.
Aslında öyle çevrilebilir. Ve durgun akardı nehir. Ama don nehri. Don kazakları.
Durgun akardı Kızılırmak.
Şey İngilizce'de, sen İngilizce dedin mi senin ortaokulda? Yabancı dil seçmeli. Orada şey vardı biliyorsun. Hastayım.
I am sick.
I am sick. Onu işte hoca tekrarlattığında...
İngilizceme bak be.
Ya, herhalde olsun bu arada geliştirmişsin. Bar İngilizcesinin ötesine geçmiş. Orada işte şey gülme krizlerine yerli yersiz girdiğimizi hatırlarım. Normal gelişmemiş ülkenin değil mi?
Hiç gelişmemiş İngilizce çocukları.
Yani. Öğrenen gelişmemiş çocukları. Bu şeyin Nobel ödüllü şimdi Şolov'un Kazaklar anlattığı bir roman bu. Durgun Akardon. Sosyal yayınlardan sen de muhakkak okumuşsundur. Çünkü İzmir'de bir dönem hep aynı kitapları okurduk. Sana da zorla okuturdum ki şey üzerine konuşalım. Şimdi epey bir ciltti. Tam ırmak roman dedikleri cinsinden. İnanılmaz etkileyici ve sık sık da okuyup biliyorsun sosyalist gerçekçilik denen bir şey vardı. Hı hı. Bunun hakkında epey tartışılırdı. İşte şey dönem gereği ya da işte gençlik o zamanlar. Ne anlama geldiğini ben bir türlü şey kestirememiştim bunun. Şimdi kitaptaki kahramanlar bu ona örnekti bu kitap. Sosyalist gerçekçi roman örneklerindendi. Çünkü şey o kitaptaki kahramanlar devrimci olsunlar ya da karşı devrimci olsunlar böyle sahiden de hakkıyla nesne olarak betimliyordu. Böyle kötü adamlar değildi karşı devrimciler. Anladın mı? Ya da devrimciler de %100 öyle şey saf, iyilikle donatılmış insanlar değildi. Bu ilgimi çekmişti. Sosyalist gerçekçilik bu olsa gerek diye düşünmüştüm ben. Hani öyle şey işte basit propagandadan uzaklaşan, dediğim gibi şey kahramanları, hani iyiden kötüden ibaret olmayan, neyse o şekilde verilen bir kitaptı. Şimdi bir de şey var, Tektaşoğlu bunu Rusça aslından değil de İngilizceden çevirdi sanırım. Bilemiyorum ben. Ama şey, bunu hiç anlamıyorum. Şimdi şey, geçmişte Rusça bilenler de o kadar da az değildi gibi geldi. Şu an senin kitaplarına baktım da Dostoyevski'nin kitabı vardı, Karamazov Kardeşler. İşte ismini hatırlamıyorum da bir bayan çevirmen çevirmiş. Rusça aslında.
O mesele çok
niye iyi. Acaba İngilizceden çevirmiş? Ya da Rusça ya aslından çevirmiş?
Bilmiyorum ama bir dönem yani Fransızca kitaplar bile İngilizce çevresinden çevriliyordu.
İşin en son sana şeyde bahsettim. Bir önceki programda mı konuştuk acaba ya? Uzaklaşmayayım bu arada mikrofondan da. Şey Japonca bir kitap vardı. Böyle 1100-1200 yıllarda yaşamış. Samuraylar arasında aşk diye.
O kadar uzağa gitmeye gerek yok ki. Binbir Gece masalları bizim masallarımız yani. Orta Doğu'nun masalları. Nihayetinde Türkçe'ye çevrildi. Fransızca aslında. Orijinal dilinden değil, Fransızca çevirisinden Türkçe'ye çevrildi.
Bu arada biz görüşmediğimiz zamanlarda şey, yayın dünyasına ufak yollu da olsa sarsan bir olay oldu.
Dedikodu
var. Koşun koşun. Shelley'nin Frankenstein'ı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. O Hande Yazıcı çevirisiyle. Sonra Ayrıntı Yayınları kitabı piyasadan toplattı.
Niye?
Türkiye İş Bankası'nda sanırım başka bir çevirisi vardı. İntihal ondan neredeyse. Yani %100'e yakın bir şekilde almış. Aldığı gerekçesiyle.
Nasıl? Aynı kitaptan Türkçe'ye çeviriyorsun. Aynı şekilde çevirmek
ya şey artık bir telif düşmesi olayı var ya. Bir 70 yıl sonra yazar öldükten sonra artık şey ücretsiz. İşte göz şey yapılır. Gözetilir o tür kitaplar. Herkesin de liste vardır. Daha doğrusu küçük çaplı yayın evleri diyelim. Aslında bu can yayınları falan çok küçük değil de. Neyse işte o telif düşmüş kitaplardan biliyorsun Küçük Prens çevirisi var bir sürü piyasada. Onlarca. Hiç abartmıyorum. Hemen hemen her yayın evinin Küçük Prens çevirisi vardır.
Benim anlamadığım şu. Yani aynı kitabı iki çevirisi var.
İki
birisi,
çevirisi
bir
var.
Bir çevirmen diğer çevirmenden araklamış mı?
Araklamış Hande Yazıcı.
Nasıl anlaşılıyor bu? Adam itiraf etmiş mi?
İtiraf, bayan işte anne yazıcı itiraf etmemiş de. Ya Ayrıntı Yayınları öyle bir açıklama yapıyor. Kamuoyundan ve işte yayın evinden ve diğer çevirmenden özür diliyor. Kitapları çektiğini duyuruyor.
Öyle. Ama o iftira da olabilir. Çevirmenin itiraf etmesi gerekir. Ya ben Hande Yazıcı'nın
bir şey demiştir diye düşünüyorum. Bir dahaki programa ben onu not edeyim. Bak yazıyorum buraya. Cevap diye. Bir cevap verdi mi? Vermedi mi ona bir bakalım. Çünkü Hande Yazıcı'yı ben iyi bir çevirmen olarak hatırlıyorum. Kitaptan okuduğumu hatırlıyorum.
Şimdi çevirmen değilim ben ama aynı kitabı aynı dilden yine aynı dile. İngilizce mi aslı?
İngilizce tabii.
İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorsun. Kaç türlü doğru çevirisi vardır. Demek ki iki çevirmen de en doğrusunu yapmış ki aynı sözcükleri, aynı şeyleri kullanmış.
Yok yok. Çok iyi bilirsin sen ya.
Bildiğin misin?
Dur seni Hande'ye bağlayayım. Sen Hande'yle bir akşam içsene. Karşılıklı. Doğru söylüyorsun atla. Anlatamadım ama ben onları.
Olması gereken bu değil mi sence?
Yok canım şey... Şimdi ufak tefek bir Almanca var ya tırnak içinde. Bir şeyler çevirdim. Bir sinema yazısı falan çok iyi olduğundan değil de işte şey yaparak, kanırtarak, ederek bu şeyin işte Almanca bilen başka bir arkadaşa gönderdiğinde niye metne bağımlı kalıyorsun sen birebir?
Ne çevirdin ki?
Parçalasana. Bir filmin şey vardı işte Almanca eleştirileri vardı. Filmde de bir kameraman sanırım şey Türkmüş. Filmin ilginçliği herhalde o. Ondan sonra işte onun görüntülerinden falan bahseden yazıları çevirdim ben. Arkadaşa göndermiyor dedi. Çok bir şey bağımlı kalıyorsun. Niye serbest değilsin, rahat değilsin ki böyle bilirsin.
Ben şimdi yine
bir şeye cümleye bilirsin.
Yine basit
alayım
mı? Olabiliyor
yani.
Yine basit alayım mı? Hans going to school. Sen hangi çeviri ustalığını kullanacaksın? Hans okula gidiyor.
I am sick.
Ben hastayım. Yani bunu Allame-i Cihan olan en iyi çevirmen ne diyebilir ki buna?
Ya şimdi bu Frankenstein'da biliyorsunuz edebi değeri falan epey şey yani şiirsel yanları olan bir dil. Pek çok şey yorum aç ya çeviri budur ya. Sen farklı yorumlarsın, ben farklı yorumlarım. Biliyorsun Behçet Necati Gil şair. Bana göre Necati Gil'in en iyi eseri Rilke çevirisidir. Adam orada eseri. Döktürmüştür, kendini koymuştur. Öyle bir çeviri yani okuyamaz. Rilke'yi bir başkası çevirsin, o tadı vermez. Yani bana sorarsan. Necati Gil'in en iyi kitabı odur. Rilke çevirisidir. Martin Lautris Britke'nin Notları diye. Okudun mu o kitabı?
Yok okumadım.
Ona şey okumuşsundur sen. Ya pek çok şey ortak okuyor, sen hatırlamıyorsun. Onları şey biliyorum ben beraber aldığımızı, heyecanlandığımızı. O kitabı bir bugün getireyim ben sana.
Okusan da...
Ya muhakkak ya göz attın epey şiirsel yani yük diyeyim ona. Şiirle yüklü bir kitap. Zaten şey Rilke'nin dili de öyle. Ama Türkçe'de yeniden yazmış. Ha bazıları çeviriyor, bazıları işte Türkçe'de yeniden yazıyor. Böyle bir dedikodu.
Ben çıkayım mı?
Sen çık istersen ben yalnız konuşayım. Sonra var ya...
Ne diyeceğimi de unuttum. Yani çeviride farklı farklı anlayışlar hakim bildiğim kadarıyla yani. Şiir çevirisi farklı, roman çevirisi tabii farklı. Diğer fakat her bir metnin bir felsefi bir metin çevirirken.
Şimdi bak şöyle yapalım mesela. O Küçük Prens dedim ya ben sana. Onlar bir çevirisi var. Bir Cemal Süreya, Tomi Suya çevirisi var. Alalım.
Baktım ben onları
karşılaştırdım. Bir de diğerle karşılaştırdım. Ha. Fark görmüşsündür.
Fark gördüm ama doğrusu hangisi orijinalini bilmediğim için bilmiyorum. Yani orijinalinde olmayan bir renkliliği de katarsa çevirmen iyi mi yapmış olur? Yani ya. Sulu Sepken rezil bir kitap çeviriyorsun ama öyle bir çeviriyorsun ki sen orijinalinde olmayan bir güzellik katıyorsun, bir ritim katıyorsun, bir şey katıyorsun. Bu iyilik mi yapmış oluyorsun? İyi bir çevirme yapmış oluyorsun mesela.
Sonuçta bu Hande Yazıcı kardeşimiz, yazıcı kardeşimiz kendi yayın evi tarafından sen deşifre edilmiş, ifşa edilmiş, kamuoyuna serilmiş. Ya bu da iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Bak şu an konuşuyoruz ya.
Ben hala tanımıyorum. Tavır olarak çok... Hande arkadaşı tanımıyorum. Hande miydi? Hande. Tanımıyorum ama onun mutlaka görüşünün alınması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey, böyle bir şeyi eğer yayın evi çevirmenin hayır ben hiç kimseye bakmadan kendim çevirdim demesine rağmen sadece ve sadece metin karşılaştırması yaparak onu suçlamışlarsa çok büyük bir hata. Söylediğim gibi yani milyonda bir olasılıkla sözcüğü sözcüğüne, kelimesi kelimesine aynı çeviriyi, çünkü kaynak aynı, çevirdiğin şey aynı. Öyle bir buluşma olabilir. Dolayısıyla suçlamak o kadar da kolay olmaması lazım. İtiraf etmesi gerekir o insanın. Evet arkadaş ben çevirirken işim vardı. Çevirmediğim bölümleri copy paste ettim derse tamam derim ben. Tamam. Eyvallah. Ama benim çevirmenim bir başka çevirmenden olduğu gibi almış. Ama bunu da itiraf etmiyor. Benim aklım almıyor. Başka bir şey bulurum ben burada. Yani
art niyet,
niyet bulurum. Çevirmen parasını az bulmuştur. O yüzden yok, çevirmenin şey yapmıştır.
Sözleşmesi var. Onu da şey yapmaya yeğenevler var. Biliyorsun biraz çevirmenlerden bahsedelim. İşte benim Osman'ı tanırsın. Çevirmen olarak girdi. Böyle işte şey ne bulursa çeviriyor çocuk. Ona, mesela ona çeviri başına para veriyorlar. 1500 lira diyelim. Ama çevirmenlik sözleşmesi olduğunda ikinci baskılarda, üçüncü baskılarda böyle giderek azalan oranlarda para alıyor çevirmen. O yüzden mesela Harry Potter'ın kitapları falan var ya, çok satanlar, bestseller.
Senin okuyan çeviriyor.
İşte onlardan şey, özellikle onları çevirtiyorlar ve o arkadaşlar da Sevin Okya'yı da özellikle o kitapları çeviriyor. Çünkü şey iyi getirisi var. Eğer çevirmenlik sözleşmesi imzalamışlarsa.
İmzalamıştır. Yapı kredi yani. Basıyor onları. Sevin Okya'yı da yani hakkını yedirmez. Niye yedirsin?
Bence de yedirmez.
Ya bildiğim kadarıyla o çevirilerden bir ev aldı.
Çevirmenlik epey bir şey. Yani pazarlığı falan yapılan yayın evlerinde. Ya, bir genel yayın yönetmenliği deneyimim oldu ya benim. Ben yerden yere giriyordum. Zar zor şey kabul ettiriyordum şeyi. Çevirmenlik sözleşmesini yayın evi sahiplerine. Adamın hakkı. Yani bir daha baskı yaparsa para verecek.
Bu çevirmenler dünyasına niye geldik ki? Biz tekrar dalalım mı?
Şeyden geldi işte şu Ağoğlu'ndan.
O da çevirmen.
Bu Ağoğulları bizi nerelere getiriyor be adam? Valla. 61. sesi Ece'nin şöyle. Salağa giydirmiştim bir yazımda. Salah Birsel'den bahsediyor. 3 ay sonra baktım, 2-3 ay sonra baktım, Cumhuriyet'in yazısında aleyhime konuşuyor. Şimdi o giydiriyor, diğerim aleyhinde konuşuyor. Neyse. Ece çok ilginç bir adam. Puş diyecektim aslında. Neyse. Ben buna pek çok kez takılmıştım aslında. Çok kızıyor. Kızmakta haklı tabii. İyi bir şair. Helik dönemleri çok önemlidir. Ama hakkını yediler. Görmezden geldiler bunu. Şimdi değeri veriliyor.
Salah Birsel'den bahsediyor.
Salah Birsel'den bahsediyor. Ona da takmış. Takmadığı adam yok ama hakkını yediler bunu. Hakkını yiyenler arasında muhtemelen şey de var. Ece Ayhan da var. Bir masada şurada burada otururken.
Nasıl hakkını yemiştir?
Ya bence de iyi bir şair.
Önüne gelen tabağı kendisine mi almıştır?
Ya şey, kanonlar oluşuyor. Eskiden bu kanon muhabbeti şu anda var. Gizli elliyoruz ya. Gizli görünmez bir şekilde. Eskiden daha görünür bir haldeydi bu kanonlar. Şey işte belli dergide bir araya gelen insanlar ya da şey belli mekanlarda biliyorsun bilmem ne meyhanesi ya da işte bilmem nenin sensörlü yeri, bilmem ne kahvehanesi, kafesi, pastanesi orada buluşuyorlardı. Orada oluşuyor kanonlar vardı. Buna giremeyen insanlardan biriydi herhalde Salah Birsel. Ama biliyorsun yani bana göre Türkiye'nin en iyi deneme yazarı. En iyilerinden yok şey şimdi. Enis Batur'a falan sızık etmeyelim de. Yani o dönemde kendi döneminde bence en iyi yazarlardı. En keyifli yazarlardan biri. O şair yanı ben de eski şiirlerini falan okudum. Çok haklı Ece. Görmezden gelinmiş. görmezden gelince başka kanallar falan arıyor işte. Şiiri bırakıyor, denemeye yöneliyor ya da başka şey, sen söyle, yolları arıyor kendini edebiyatta. Onlardan birinin şey kurbanı olmuş herhalde Sala, Ece'nin ifadesiyle. Şimdi Mustafa Ziyalan, 62'de. Dün filmini izledim.
Ciddi mi?
Ciddi bir karşıma çıktı. Mesaj TV diye. Orada oynuyordu. Ona kötü adam bana bıçak çekiyor. Ulan diyor, bizim kitabımız diyor, şey, kadınımız diyor, elinden almak var mı diyor.
Bizim kitabımızda kadın elden almak var mı?
Ha. O bir kadınla aşk yaşıyor. Tanımamış bir kadın. Ondan sonra işte şey, bunu bıçaklayacak edecek. O da kendini savunurken diğer adamı bıçaklıyor. Kaçıyor ediyor ama oyunculuğun, seni arayacaktım gecenin bir yarısı, aramayayım dedim. Geri verdim.
70.
Kendini vakfetmiş. İnanılmaz iyi oynuyor adam. Yani normal, evet, ikinci, üçüncü sınıf bir film herhalde o şeyine bakarsanız. Diyaloglar, şunlar bunlar. Ama çekimler, mekimler, işte bıçak geliyor, geriye çekiyor. Alnında böyle teller birikmiş. Nefes, yani çok iyi bir oyuncu. Kendini vermiş.
Canım, o terleri yaptı.
Felaket etkilendim yani. Ben.
Terleri yapıyorlar. Terlemiyor gerçekten oyuncu.
Ya terlemiyor da o şey, görüntü mörüntü biliyorsun. Yine ismi vermeyeceğim. Onu sana daha sonra söyleyeceğim. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunlarda oynamış. Dün de onun dizisine denk geldim. Neydi? Ya bu kadar mı kötü bir oyuncu olur? Onu sana söyleyeceğim sonra. Ya ben yapış yapış. Yani şey, kaç tane oyuncu var? Ona bakarsın. Dizilerde de oynayan. Hiç inandırıcılığı yok.
Erkek mi kadın mı?
Erkek.
Kalın sesli mi?
Kalın sesli. 50 yaşında mı?
Neyse. Kızım var bir de.
Yok, o değil.
O değil mi?
Neyse, 62. Sese geçelim Ece'nin. Mustafa Ziyalan'ın güzel yazıları var. Akıllı bir çocuk. İlhan Berk'e Mustafa'nın, Nihat'ın oğlu olduğunu söyledim. Ya özür dilerim, bu arada Nihat Ziyalan'dan bahsettim ben az önce. Şimdi Mustafa dedim de, onu düzelteyim onu. İlhan çok şaşırdı. Olamaz dedi. O aptal adamın böyle akıllı oğlu olamaz. Aptaldı gerçekten. Ağzını açar, hani sessizce dururlar, çok konuşmazlar, dinlerler sadece. Hemen anlaşılır aptallıkları gözlerinden. Nevzat Çelik diye bir çocuk vardı, şair. Bu açlık trenindeydi. Vazgeçsin diye imzalar toplandı. Benle Cemal'le imzaladık. Sonra çocuk vazgeçti. Bizim etkimiz oldu mu, olmadı mı bilemeyeceğim aslında. Daha sonra Nait Hanım'la biz bu çocuğu görmek istedik. Nait Hanım'ın evine çağırdık, geldi. Buna sorular soruyoruz. Çocuk başını sallıyor ya da evet hayır gibi yanıtlar veriyor. Bilgisizliğini açığa çıkmasını istemiyor aslında. Daha sonra Küçük İskender'le de konuştuk. Onun gözleri fıldır fıldır cin gibi. Hemen müzik ilgisini sordum. Bu el kol hareketleriyle anlatmaya başladı. Klasik müzik dinleyerek büyümüş. Hoşumuza gitti tabii. Şimdi Mustafa Ziyalan'dan başladı. Daha sonra Nevzat Çelik'e geliyor. Ve Küçük İskender. Nihayet Küçük İskender'le bu büyük konuyu kapatıyor. Şimdi bu Mustafa Ziyalan'dan başlayalım istersen. Bu ziyalan.com var. Her türlü bilgiye isteyen oradan ulaşabilir. Adam şey, doktor, Çapa Tıp Fakültesini bitirmiş. Niğde'nin köyünde sağlık hoca hekimliği yapmış. Yaptıkları arasında adli tabiplik, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri asistanlığı da varmış. Mahkumlarla işkence görmüş kişilerle, tinerci çocuklarla ve ilginçtir, kumarbazlarla çalışmış. Bu Com.tr'de bunu vurgulama gereği duymuş. Bana ilginç geldi.
Onlarla beraber çalışmış.
Kumarbazlarla, yani kumarbazlar üzerine de çalışmış. Herhalde onlarla söyleşiler falan yapmış. Ya da davranışlarını işte herhalde izlemiş, kaydetmiş. Bilmiyorum, bir sen söyle, psikiyatrist nedeniyle ilgilenirse o gibi nedenlerle. Sonra Los Angeles'ta psikanalitik psikoterapi eğitimi almış. New York Üniversitesi'nde de psikiyatri dalında uzmanlık eğitimi almış. Bir caz müziği grubuyla çalışmış.
Yemediği bok yok
yani.
Yemediği
bok yok. Şizofreni alanında araştırmalar yapmış. AIDS'li, gelişimli, özürlü kişilerle çalışıyormuş. Ya da çalışmış. Yani Nihat Ziyalan'ın oğlu bu kadar akıllı bir adammış. Yalnız annesi şair, ressam. Fatma Süzme Afyonlu. Şiir ve öykü kitapları, büyük övgüler almış. Hiç bildiğim bir isim değil benim. Onu da ben şuraya not ediyorum. Fatma. En kısa zamanda okuyup buraya taşıyalım. Başka? Şeyin ben Mustafa Ziya'nın kitabını okudum.
Hangisi?
Ama doğrusu kedi bir kitabı varmış, Su Kedileri. Ya hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama çok böyle olumlu, inanılmaz, biliyorsun ilk okumada aşk denen bir şey var ya. Hı. Öyle benim aklımda pek bir şey kalmamış. Hani pek aşık olmadım herhalde. Çünkü bugün
ilk kitap, okumada unutma.
Evet. Bugün tanıtımını yapacağım bir kitap var. Mesela ilk okumada aşık o. Okur okumaz hot diye seni kavruyor. Bu öyle bir kitap değil. Ama baba Niyaz Ziyalan'a gelelim. Aptal bir adam da senin benim kadar. Ece kadar aptal. Ece kadar, Cemal Süreya kadar aptal. Hani neden bahsediyor? Ben bu Ece'deki bu tür sensör yargılar beni hep iğreti ediyor da diyecek
canım,
bir şey
aptalsa diyor. Adam aptal diyecek tabii. Ne desin?
Yani ama olduğu yerden de ve kurulduğu yerden sallama hali var. Sala şair değil. Sonra yani şey biz yaşasaydı ya Ece, belki bir süre sonra Mustafa Niyaz Ziyalan'ın da hakkını verirdi diye düşünüyorum. Şimdi rahmetli Tom Suyar vardı biliyorsun. Hı. Kimseleri beğenmeyenlerden de o da. Bu aynı kuşağa ait bunlara. Bunlarda herhalde bu kuşakta mı böyle bir şey var bilmiyorum. Olabilir.
Kimseyi beğenmemek.
Kimseyi beğenmiyordu. Mesela ben Peride Ceren'in Varlık'ta çalışırken evine gidip geliyordum ya yazı almaya. Tomlu Suyar'la bir diyalogumuz iyi kötü gelişmişti. Sonra Peride Ceren'in Leopar adlı öykü kitabını okumuş. Bayılmıştım. Ondan sonra hatırlıyorsun değil mi sen? Hatırlarsın. Orada öykülerden birinden ilhamla ben bir TRT radyo oyunu yazdım. Sonra senin Vakko'dan aldım. Ayakkabı, ceket, senin başka ne vardı Vakko'dan aldın?
Çorap.
Ne bulursak. Ayakkabı sıkıyordu 41 numara. Hmm. Benim ayak 42 numara. Ben Bebek'ten Peride Celal Levent'te oturuyordu herhalde. Oraya yürüyerek çıktığımı hatırlıyorum ayakkabılarla ve yaz günü.
Ne çekmişsin be.
Sen şu Vakko hayatın bir defa herhalde alışveriş yaptın o zaman da. İzmir'deki zamandı herhalde.
Onu anlattım ya.
Anlattın mı?
Anlattım tabii.
Eyvallah. Neyse oraya evine gittim işte bayramlı çocuklar gibi. Sonra oyununu işte bahsettim sizin yani izin verir misiniz diye. İşte öykünüzden ilham aldım diye. Sonra oyunu okudu. Sonra işte benim öyküme ilgisi yok ki bunun artık dedi. Kalmamış dedi. Sen değiştirmişsin. Kendin kalmışsın. Bu peridecelerin ben belki yanına gideceğim için mi bilmiyorum. Bütün kitaplarını okudum. Hatırlarsın bir Peri de Celal humması içindeydim. Hı. Sevdiğim, beğendiğim, böyle dikkate aldığım, önemsediğim sen kadın yazarları ta 1900 herhalde şey ya eski epey bir yaşı vardı 30'lardan ibaret itibaren şey yani yazan bir kadındı. Hı. İyi, kötü, işte yükselen, alçalan bir grafiği var, yazın grafiği var. Bunu söyledim ben. Tom Suyar'a epey bir dalga geçmişti.
Niye?
Burnunu kıvırmıştı. Sen hani şey Peri de Ceren'in canını beğenecek nesi var gibilerinden rahmetli.
Okudun diye sorsaydın.
Ya herhalde okumuştu etmiştir bilmiyorum da. Şey de o burun kıvırdığı daha önce de söylemiştim ben. Yazarlar arasında şey işte Necati Cumal da vardı. Kimseye beğenmez bunlar.
Aman ben de sevmem.
Kimse Necati'mi alır mı? Ya ay büyürken uyuyamam. Yapma be.
Uyuma.
Oradan sen söyle. O öykülerden oluşturulan film var biliyorsun.
Biliyorum evet.
Atıf Yılmaz'ın.
Ama o film yani.
Çok iyidir.
Neydi? Necati adı Vasfiye Cumal'da. Miydi?
Adı Vasfiye olabilir. Olabilir muhtemelen. Neyse gelelim Niyaz Ziyalan'dan bahsedelim biraz. Bir tek notlar almışım. Hadi Çerkez edelim. Baba. Anne Kürt. Oldukça donanımlı şiirler ve öyküler yazmış biri. Beğenirsin beğenmezsin yazdıklarını o ayrı mesele. Şu Kısa Paltonlu Sevda adlı öykü kitabı var. Onu okudum hatırlıyorum ben. Yılmaz Güney'in Türk sinemasına fiziğiyle kazınmış daha çok kötü, sinsi, yuva bozucu, entrikacı karakterleri canlandırmış bahsettim ya, sahiden de hakkıyla canlandırmış bir isim. Bir söylesinde şöyle diyor: şimdi aklım olsa milyon verseler kötü adam oynamazdım. Açlık, ekmek parasının gözü kör olsun. Yılmaz'dan habersiz kabul etmiştim kötü adam rolünü. Çok bozulmuştu. Yılmaz Güney çok bozulmuş.
Niye? Kötü adam oynamadı.
Niye acaba bilmiyorum. Yakıştıramamış.
Ama büyük bir ihtimalle şeydir yani, o kötü adam rolü hala da öyle, eskiden değil, günümüzde de böyle. Rolle gerçekliği birbirine karıştırıyoruz. Kötü adam sokakta taşlanıyordu, Erol Taş falan filan.
İnanmayacaksın, şey değil. Alman televizyonunu izledim. Mario Adolf mu? Bir tane şey var. İtalyan asıllı bir adam var. Bir filmde iyi kızılderililerden birini öldürüyor. Bunlar Almanlar biliyorsun böyle Amerikan filmleri çekiyorlardı. Spagetti gibi değil de böyle kızılderilileri Amerikalı ne kadar kötü davrandığına dair. Herhalde şey, biz kötüyüz ama şey vardı ya. Yahudi soykırımından sonra.
Bizim de Western filmlerimiz var.
Yani. Var tabii. Ama burada bir şey vardı, bir dönem vardı. Aslında ilginç bir dönem o Almanya'nın. Neyse, böyle Manitou filmleri falan vardır. O Mario işte kızılderili hatta kadını öldürüyor filmde. Ondan sonra sokağa çıktığında buna işte sen utanmadın mı o şeyi, Cicciotti'yi öldürmeye? Sen nasıl adamsın diye saldırmışlar adama. Hani Almanya'da da görülüyor ama Almanya bu dönemi atlatmış da biz bilmiyorum, atlatabildik mi?
Bütün dünya atlatamamıştır henüz.
Burada keserimizi tutup diyorlar. Bilmem neyi yapan bütün halklar atlatamamıştır. Şimdi bir takım ya şey, bundan sonra programlarda böyle haberler falan ben ufak tefek biriktirsem, etsem, okusak ne diye düşündüm. Olur. Bir iki tane şey var. Güzel olur.
Çok güzel.
Gider mi?
Acayip.
Yüzünüzü zaten öleceksiniz şu an, atlanın var ya.
Böyle bu programda bir şey
bak,
eksik.
Bak kuşu içinde.
Ne eksik acaba diye düşünüyordum. Yani. Evet ya. Ufak ufak haberler böyle. Küçük küçük.
Ama bunu duymadıysan iyi yapıyorum demek de duymuşsundur yani diye düşünün. Çin'in ünlü polisi yazarlarından biri. Hiç isim vermeyeyim. Kimsenin ezbereceğini sanmıyorum. 22 yıl önce işlenen 4 cinayetin katil zanlısı olarak tutuklanmış.
Evet, biliyorum bu haberi.
Hiç girmiyorum. İkinci habere geçelim mi?
Geç.
Polisiye ve korku romanı yazarı Stephen King. 22 öyküden oluşan kitabı Sis Altın Kitaplardan yayınlandı.
Bu haber mi?
Haber. Stephen King bu. Şimdi ilk kez 1985'te yayınlanan kitap yaklaşık 30 yıl sonra Türkçe'ye kazandırılıyor. Şimdi Stephen King benim sıkı yazarlarımdan birisi.
Senin de okumadığın kimse yok. Herkes sıkı yazar.
Ama Stephen King...
Gevşek yazarlardan bahsetsene.
Gevşek yazarlar... Bahsedeceğim onlar gelecek. Yani. Onların ismini vermiyorum. Tarif ediyorum. 55 yaşlarında kel. Davudi sesli. Evet. Hani sol elini havalara fırlatarak konuşuyor. Öyle bir yazar. Şimdi uzun zamandır okumuyorum ben Stephen King'i. Ama şey... Bir iyi kötü bir aşk var aramızda. Bu kitapla tekrar alevlendirebilirim diye düşünüyorum o aşkı.
King'in haberi var mı?
Çok iyi bir yazar. Niye şu ana kadar Nobel ödülü almamış anlamıyorum ben. Bob Dylan'a vereceğine.
Sen niye böyle zoruna gitti ki Bob Dylan'ın böyle Nobel alması?
Nobel'le ilgili benim çok zoruma giden şeyler var. Açmayalım şimdi.
Yine parayla mı ilgili?
Yok. Kitaba geçelim mi?
Geçelim.
Şimdi bugün elimizde 80 sayfalık bir kitap var. İlk okumada aşk dedim ya. Bu kitap küçük ama yani bir kitap nasıl küçük ama büyük olabilir? Bunun en güzel örneklerinden biri. Sine Ergün'ün Baştan Karası.
Bakabilir miyim?
Tabii ki. Can Yayınları'ndan çıkmış. Sine Ergün 1982 doğumlu, oldukça genç bir yazar. Öykü, şiir, çeviri ve denemeleri çeşitli dergi ve derlemelerde yer almış. İlk kitabı Burası Tekin Değil 2010'da, Bazen Hayat 2012'de yayınlanmış. Bu kitap Bazen Hayat Sait Faik Hikaye Armağanı kazanmış. Şimdi geçenlerde bunu okumuşsundur, bu da bir haberdi. Kitapçılar Federasyonu, Avrupa Yazarlar Konseyi ve Yayıncılar Federasyonu tarafından organize edilen ödülü, yani 12 ülkeden genç yazar ödüllendiriliyor. Bu ödül şeye verildi. Sine Ergün'e verildi. Ben o haberde yoktu. Son okuduğum haberde, buraya gelmeden önce baktım. 12 ülke arasında hani bir seçme yapıldı. Bunu Sine kazan diye düşündüm ama şeymiş. İşte her sen söyle. Federasyon olarak nitelendirilen komite kendi ülkesindeki işte herhangi bir yazarı aday olarak gösteriyor. Ona ödül veriliyor. Yani 12 ülkeden 12 yazar. İyi de para alıyorlar. 5.000 euro para.
İyiymiş.
Genç olmak
varmış. 4 leçer. 40.000 lira mı yapıyor?
Yazalım mı?
Sen yaz. Yarısını bana ver.
Sen bana o zaman şey fikir verirsin. Neyse, bu elimizdeki kitap Baştan Kara Haziran 2016'da yayınlanmış. Şimdi abartmıyorum herhalde. Türkiye öykücülüğü bu Sine'yle, Sine Ergün'le ne kadar gurur duysa azdır diye.
Ciddi misin lan?
Çok çok çok iyi. Bak, okuyacaksın şimdi, sana okutacağım bir öyküsünü. 80 sayfalık kitapta 23 öykü var. Kısalıklarını tahmin edebilirsin. Öykücülüğümüzde pek sık rastlamadığımız inanılmaz bir ritim tutturmuş. Yazım kurallarını da kendine göre değiştirmiş. Mesela konuşmalarda çift tırnak içine vermiyor da anlatıya dahil ediyor. Konuşmanın geçtiği yerleri büyük harfle başlatmakla yetiniyor. İşte hayatın kabızlığında daraldığı yer ve zamanlarda dolaşıyor. Sanki. Ama laf ettim ha.
Evet ya.
En hamasi olabilecek, hamasi laf ettim ama şimdi hamasetten bahsediyorum. Bu da başka bir şey. En hamasi olabilecek konuları bile inanılmaz bir dil ve kurgu ustalığıyla işliyor. Şimdi Murat Özyaşar'dan sonra beni can evimden vuran bir öykücü oldu Sine Ergün. Bir de ilham veriyor. Ben böyle öykücüleri seviyorum. Yani alışverişe giriyorum. Ben olsam nasıl yazardım? Şu şöyle geliştirilir mi? Ben okuttuğum ya da sevdiğim öykücülerle bu tür alışverişten şey, haz eden biriyim. Şimdi ödüllü başka öykücüleri de okudum son zamanlarda. Neden ödül aldıklarını anlamadım çoğu zaman. Böyle sanki her yıl ödül vermek zorunluluk gibi. Sci-Fi'lik öykü ödülünü almış ya Sine Ergün. Yine o ödül almış, isim vermeyeceğim. Bak, vermiyorum. Kısa boylu. Bir bayan. Şimdi hak etmeyenlere verilen ödüller bu gibi yazarlara, Sine gibi yazarlara ya da Murat Özyaşar gibi yazarlara yapılan büyük kötülük gibi geliyor. Arada kaynıyorlar. Ya vermek zorunda değilsin. Bu yıl ödüle layık birini bulamadık kardeşim. Çok aradık ettik. Aramışsındır etmişsindir. Verme. Şimdi Baştan Kara bana göre ödüllerin en büyüğüne layık bir kitap. Daha önce ödül verdik, bu yıl vermeyelim diye bir anlayışı doğru bulmuyorum. İyi yazıyorsa yine ver, yine ver, yine ver. 3 yıl, 4 yıl üst üste. Ulan kitap yanar için çok, gitsin. Çok övdüm ben bunu.
Hayır.
Bakalım şey, beklentilerini karşılayacak mı?
Şundan çok eminim. Üst üste 2 veya 3 yıl aynı ödülü bu arkadaş
zaten
alsa.
Zaten 2 yılda bir ödül.
Sen aynı şekilde bir programda gel, hayır şey dersin. Ama olmaz ki, başka yazar mı yok dersin.
Ha, başka yazar varsa onu da söylerim. Ya Sine iyi ama bak, bir yazar çıktı. Uzun boylu.
Ne bileyim.
Dağ gibi bir çocuk.
Hadi bana kitaptan neyse, nereye okuyacağım.
Neyse, kitabın en sıkı, sımsıkı öykülerinden biri Levye.
Levye.
Kaçıncı ona bir sayfada? Oku bakalım.
Ha, 63'müş.
Ha, dinleyiciler bayram etsin, öykü nedir öğrensinler. O kadar. Sine Ergün'ü yedirmem.
Levye, hastaneden çıktım, yoldan taksi çevirdim, bindim, konuştum, gideceğim yeri söyledim. Ne kadar zaman daldım bilmiyorum. Başımı kaldırdığımda bana bakıyordu. Benim de ona bakmamdan cesaret almış olacak. Hayırdır abi dedi, başımı eğdim. Ön koltuğun cebine sıkıştırılmış su şişesine buruşuk mendile diktim gözlerimi. Susmadı. Sana bir şey söyleyeyim abi dedi. Direksiyona vurdu bunu derken. Bu hayatta hiçbir şeyi kafaya takmayacaksın. Surat asmayacaksın. Hep güleceksin. Hep olumlu bir şey bulmaya bakacaksın. Yoksa çekilmez. Bak, bizim işte öyle yapmazsan her gün katil olursun. Her Allah'ın günü ne cins insanlarla karşılaşıyorum bilsen. Buruşuk mendile diktim gözlerimi. Boş şu gözden uzaklaştırmaya çalışıyorum böyle uzaktan okuduğum için.
Sen de ben şey de yap- ne yapıyor acaba bu diyorum.
Çek şunu.
Hadi bakalım. Ha.
Gözlüğüm yok. Gözlüğü buradan yok okuyabiliyorum. Ama. Evet. Şimdi takamam. Bak bizim işte öyle yapmazsan inan her gün katil olursun. Her Allah'ın günü. Ne cins insanlarla karşılaşıyorum bir bilsen. Buruşuk mendile diktim gözlerimi. Boş su şişesine direksiyona vurdu yine. Susacak gibi değildi. Geçenlerde dedi. Uzun iri yarı bir adam bindi taksiye. Bakırköy'deyiz. Nereye dedim. Bostancı. Peki efendim. Bostancı sahile geldik. Deniz otobüsü duraklarının olduğu yer yok mu abi? Oraya. Bu indi gidiyor. Nereye dedim. Para? Yok dedi. E niye bindin taksiye? Boş boş yüzüme bakıyor. İndim taksiden, açtım bagajı, çıkardım Levi'yi. Allah ne verdiyse. Kafa, göz, artık nereye gelirse. O iri yarı adam iki büklüm oldu. Taksi durağındakiler yetişti de aldılar elimden. Güldü. Artık bir daha parasız kimsenin taksisine binmez. Fazla olmamış mı dedim. İrkildi. Dikiz aynasından tanımaz gözlerle baktı. Dövmüşsün. İyi de kafa göz. Ya ölseydi? Bana ne abi dedi. Dikildi. Belayı satın alan o sağ elini kaldırdı. Avuç içi yukarıda, parmakları sonuna dek açık. Ben paramı isterim. Bu şehirde böyle. Buralarda bir masumiyet, bize ait bir şeyler kalmış olmalı dedim kendime. Yoksa niçin bu buruşuk mendil, bu su şişesi, levye? Niçin yoksa bunca acıtalım birbirimizi? Sen de çok kafaya takma abi dedi. Her şey gelir geçer her şeyde. Hastalıkla bile olumlu bir yan bulacaksın. Kafanı serin tutacaksın yoksa zor. Katil olursun. Hele de bu şehirde.
İyiymiş.
Hadi eyvallah.
Görüşürüz.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.